Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesi Dergi'de yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Ağustos 2022 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Abdullah Uçar imzalı Durmadan mı okumalı yoksa dura dura mı başlıklı yazıyı paylaşacağız. Çok okumalısın. Ne bulursan oku, daha çok oku, durmadan oku. Okumayla ilgili olarak toplumun aklı başında kesiminden dahi çok sık duyuyoruz bu minvalde garip telkinleri. Bu telkin görünürde yapıcı ve olumlu bir çağrışıma sahip. Hatta bu telkinde bulunanlar kendilerini gençlere yeterince yol göstermiş sanıyor ve içten içe bir tatmin yaşıyor. Ancak tavsiye edilen kişi açısından bakıldığında bu ifadenin ürkütücü, hatta okumaktan uzaklaştıran olumsuz bir yönü var. Bu telkin özünde sınırsızlık ve sığlık barındırıyor. Ne okursan oku bitmeyecek, yetmeyecek, bir türlü olmayacak bir ummana doğru sürüklüyor muhatabını. Bir kütüphane dolusu kitabı okusan önüne ikinci kütüphaneyi yığmaya hazır. Niteliğe değil, niceliğe vurgu yapan bir telkin değil mi bu? Bu sınırsızlık, teşvik bir yana, okumaktan soğutabiliyor insanı. Çok okuma telkini, çok bilgi edinilirse insan davranışlarının ve düşüncelerinin gelişeceğini varsayıyor daha baştan. Halbuki insan davranışını ve düşüncesini çok bilmek ne kadar geliştiriyor gerçekten? Örneğin sigaranın zararlarını en iyi bilen, etkilerini bizzat gözlemleyen sağlıkçıların sigara içmesine ne demeli? Araç kullanmakta mahir şoförlerin trafikte makas atarak gezmesine ne demeli? Dini bilgiler konusunda derinleşmiş insanların kendi yaşamlarında göze çarpan kabalıklarına, merhametsizliklerine ne demeli? Ve daha birçok örnek verilebilir. Çok okuyun telkininin sağlıklı olmak için çok yemek yiyin telkininden yapısal olarak ne farkı var? Sağlıklı olmak için çok yemek mi gerekti? Tıbbiyenin tüm temel kitaplarını okumuş bir doktor sayılabilir mi? Mimarlığın kitaplarını hatmetmiş biri yeni baştan bir Süleymaniye yapabilir mi? Tarihteki düşünürleri hızlı okuma teknikleriyle okumuş biri filozof mu olur yoksa bir deli fişek mi? Hızlı okuma telkinleri diye de bir şey peyda oldu. Aşırı bilgiye maruz kalınca günümüz insanı bilgiyi işleme kapasitesini geliştirmek adına üretti bu garip kavramı. Gerekli gereksiz ne bulursanız heybeye atıp malumat vuruş biri olmak için ideal bir yöntem. Peki malumat vuruşluk bir entelektüel obezite değil mi? İyi bir kitap yazarının ıstırabıdır. Bu ıstırap hissedilmeden kitaptaki mana anlaşılabilir mi? Yazar o kitabı yazmak için hapis yatmış, çile çekmiş, sevdiklerinden ayrılmış, hakir görülmüş, her bir satırını ömründen tecrübeler damıtarak nakletmiş oysa ki. Biz de çıkıp o kitabı ayaküstü, göz ucuyla okursak, samimiyetimle soruyorum, bu ayıp değil mi? Hissetmeden okunmuş, empati kurulmadan bitirilmiş bir kitap üzülmez mi? Kitap müellifinin henüz tanımadığı veya gelecekteki muhataplarına gönderdiği bir mesaj. Ben bu kadar düşündüm, buraya kadar damıttım, bedelini de ödedim, sen bu özü al, kendi balına kat, yeni çiçeklere konmaya devam et, diyor aslında kitabın müellifi. İyi de böyle derinlemesine kitap okursak hiçbir şey okuyamayız ki, ömür yetmez, ilerleyemeyiz, geride kalırız diyor insanın içinden bir ses. O sese soruyorum, kardeşim kim neye dayanarak vahyetti kalbine çok okumanın farz olduğunu? Malumat vuruş olmak mı talebin yoksa gerçek bir ilim mi? Yazarını tanımadan, dünyasını hissetmeden, arka planını bilmeden, hangi ıstırabın ürünü olduğunu anlamadan edindiğin bilgi içselleşebilir mi? İçselleşmemiş bilgi, entelektüel varlığına zararlı değil mi? Okumanın ahlakını yeterince düşündük mü dersiniz, ya varoluşsal temellerini? Peki nasıl olacak bu iş? Kimin rehberliğine güvenelim? Nasıl yol izleyelim? Her şeyde olduğu gibi yine asıl referansa başvuralım derim. Kitaba bakalım. Geceleyin kalk, Kur'an'ı tertil üzere oku. Bulduk yine işte anahtar kelime tertil. Yani dura dura, anlaya anlaya, acele etmeden içselleştire içselleştire okumak. Tabii durur mu iç sesimiz isyanda? Her kitabı Kur'an gibi mi okuyalım yani? Olur mu öyle şey? Biraz sakin olalım şimdi ve şöyle düşünelim birlikte. Bir kitap bizi ne kadar asıl olan manaya, hakikate, esas olan kitaba yaklaştırıyorsa, tertil üzere okunmayı o kadar hak ediyordur diyebiliriz. Aklı başında Müslümanların hayattaki her konuda hakikatin izini sürdükleri, ona giden yolların işaretlerini aradıklarını varsayarsak, her okunan kitabın, her izlenen filmin, her dinlenen musikinin tertil üzere okunması ve içselleştirilmesi gerekmez mi? Zor bir şey söylediğimin farkındayım. Kitaplar bize bilgi taşır, zamanın ve mekanın sınırlarını aşar. Kütle çekiminin uzay zamanı büktüğü gibi yazı da bilgi evrenimizin en temel gücüdür. Entelektüel uzay zamanımızı büker. İlk insanların mağara duvarlarına nakşettiği el izleri, duvarlara çizdikleri çizgiler dahi bir alfabenin harfleri olabilir. Bize bir şeyler anlatmaya, döneminin birikimlerini bize aktarmaya çalışıyor olabilir. Bugün geldiğimiz noktada canlılığın en küçük yapı taşı olan hücre üzerine yazılmış ciltlerce eser var. Hele insanlığın düşünce birikimi bir umman, bunca bilginin edinilmesi, işlenmesi, bilgeliğe dönüştürülmesi bizim için mümkün mü? Ne kadar çok okursak okuyalım, insanlığın bilgi evrenini kapsamak mümkün mü? Gelin bu çıkmaz sokakta düşünelim, en temel soruyu soralım. Niçin okumalıyız? Bu sorunun doğru cevabı yok, tercih edilmiş cevapları var. Benim tercihim şöyle, Allah'a karşı haşyet, huşuyla kuşatılmışlık içinde gönülden bir saygı duymak için. Her ne ki hayretimi, keşif duygumu, merakımı artırıyor, kalbime huşu veriyor, haşyetimi derinleştiriyor, o şeyi okumalıyım diyorum. Hatta öyle bir eser bulursam bir değil döne döne çok defa okumayı yeğlerim, tavsiye de ederim. Ona giden yollar neredeyse sınırsız. Tüm yolları yürümek yerine kendimize en yakın yola koyulmak, ilgi alanımıza girenleri ve gönül bağı kurabildiklerimizi okumak, her okuduğumuzda hakikatin izlerini sürmek, yazarın bulduklarını azık edinip hakikate bir adım daha yaklaşmak için ağır ağır, dura dura, hissede hissede okuyalım derim. Nihai hedefimiz hakikate yaklaşmaksa neyi, niçin, kimin rehberliğiyle hangi derinlikte okuduğumuzu yeniden düşünmeyi, ne yaptığımızın şuurunda olarak okumayı teklif ediyorum. Çok okumaktan uzaklaşıp derinlemesine okumayı öneriyorum. Hem çok hem derin okuyalım diyen olabilir. Müsaadenizle hayır diyorum. İnsan derin okuduğunda çokluk Allah'ın bir yardımı olarak kendiliğinden doğuyor. Bir eserin derinliklerine daldığınızda orada gördüğünüz kavramlar, manalar sizi başka kitapların kapılarına ister istemez götürüyor. Kendinizi bilgi evreninin galaksilerinde heyecanla dolaşırken buluyorsunuz. Ne zaman acele etmeliyim, zaman tükeniyor diye hissetsem kalbimin bir yanı yavaş, ağır, sakin ol. Tertil üzere okursan okudukların seni ona yaklaştıracak diye teselli veriyor. Pek değerli bir hocamın sözüdür. Oku diye başlayan bir kitabın muhataplarına ilk sorulacak soru da okudun mu olacaktır. Sahi, vahyin bize git oku dediği evreni yeterince okuduk mu? Fazla mı uçtum? Olsun sevgili okur. Bazen şehre dağdan bakmak evladır. Baki muhabbetle. Abdullah Uçar'ın kaleme aldığı Durmadan mı okumalı yoksa dura dura mı başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak bu akşam Sesli Dergi'de. Bir diğer yazıyla devam ediyoruz. Haşim Akın imzalı Kurban Bayramı'nda Kurban Olmak başlıklı yazıyı sunuyoruz. İmkan olsaydı her insan ölümün zamanını bilmek ve ona kendi isteğine göre yön vermek isterdi. Gerçi gelen her ölüm erkendir. Ölen her insanın arkasında yerine getirilmemiş bir dizi vaatleri, yarım kalmış birçok planı, gerçekleşmesi beklenen sayısız hayalleri kalmıştır. İnsanoğlu nefesine, midesindeki yanmalara, nefes borusuna kaçan bir damla suya müdahil olamasa da ölüme müdahil olmak isterdi. O buna aitsek ve hayallerini kursa da bilir ki ölüm karşısında sadece teslimiyet geçerli olacaktır. Ayet-i Kerime'de Rabbimiz şöyle buyurur. Kıyametin ilmi Allah katındadır. Yağmuru O indirir. Rahimlerde olanı O bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilmez. Şüphesiz Allah alimdir, habirdir. Lokman suresindeki bu ayeti kerimeyle Rabbimiz diğer hususlarla beraber ölüm zamanını da kendi uhdesine alır. Her nefsin ölümü tadacağını, buna ilave olarak da ölümün zamanının değişmeyeceğini bildirerek hazırlığa davet eder. Zamanına müdahil olamadığımız bu hayatta ölümün yerine de karışamıyoruz. Allah'ın takdir ettiği bir zamanda ve şekilde gelip bizi buluyor. Kimseye de nerede ölmek isterdiniz gibi bir anket sorusu yöneltilmiyor. Siz nereye layıksanız orası size takdir ediliyor. Bu layık olma ve sonucu bazen de takdiri olabilir. Zira Büyük İslam Orduları Komutanı Seyfullah Hazreti Halid bin Velid ölüm vaktinde şöyle der. Şu kadar savaşta bulundun, vücudunda kılıç, mızrak, ok yarası bulunmayan bir tek karış yer yoktur. Fakat görüyorsunuz ki develer gibi yatağımda ölüyorum. Korkaklar dünyada rahat yüzü görmesin. Sonra da iyice kuvvetten düşen Halid bin Velid, vasiyetimi bildiriyorum, beni ayağa kaldırın diyerek son arzusunu dile getirdi. Yanındakiler koluna girerek koca komutanı ayağa kaldırdılar. Hazreti Halid bin Velid son sözlerini söylüyordu. Beni bırakınız. Şimdiye kadar hep taşıdığım kılıcım artık beni taşısın. Ölümü savaştaymışım gibi ayakta karşılayacağım. Öldüğüm zaman atımı savaşta tehlikelere dalabilen bir yiğide veriniz. Atım ve kılıcımdan başka bir şeye sahip olmadan öleceğim. Mezarımı bu kılıcımla kazınız. Kahramanlar kılıç şakırtısından zevk alır. Bu da ölümün farklı bir karşılamasıdır. Ölümden kaçma imkanı olmadığına göre bize tek bir seçenek kalıyor. Onun yerini ve zamanını tayin edebilme imkanımız olmadığına göre ölüm ve sonrası için güzel bir hazırlık yapmak zaruridir. Hazırlık deyince kimi güzel bir mezar yeri satın alarak bu hazırlığını yapabilir. İlginç vasiyet örneklerini de bulmak mümkündür. Gerçi hadis-i şerif vasiyetini yazmadan yani ölümü hemen burnunun ucunda hissetmeden gecelemeyi uygun bulmaz. Kimileri de güzel bir ölüm için güzel bir yaşamı hedefler. Başka bir hadis-i şerif de nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz de öylece diriltilirsiniz diyerek konuya son noktayı koyar. Yani tüm düğümler bizde buluşur. Hayata yeterince hakim olamayan bu aciz insanoğlu elbette ölüme de hüküm koyamayacaktır. Ancak bazıları da ölümü öldürürler. Yani ölmeden önce ölümü yaşamak ve ölüm sonrası hayat için gerekli hazırlığı yaparak ölüme aşık hale gelmek en kolay olanıdır. Ölümü yok etmek gibi bir amacı olmayan bu ahiret aşıkları ölüme koşarak gider ki korkaklar için ar vardır uyarısından kurtulsunlar. Kurban Bayramı'nda bayramın tadını çoğaltmak, bayramı bayram yapacaklarla beraber yaşayarak bayrama bayram katmak isteyen birçok gönüllü gruplar halinde dünyaya dağıldılar. İHH adına bir grup kardeşimiz de birçoğumuzun haritada yerini kolayca bulamayacağı bir Batı Afrika ülkesi olan Togo'ya hareket etti. Orada kurbanlar kesilecek, etler poşetlere konulacak ve Müslümanlara bunu size kardeşleriniz gönderdi. Sizi görmeyen, adınızı bilmeyen ama uhuvvet ve muhabbeti bilen kardeşleriniz var orada. Onların hediyesini getirdik. Sizden de dualarınızı ve gülümseyen yüzlerinizin ışıltısını taşıyacağız oraya diyeceklerdi. Allah adına kesilmiş kurbanlar, Allah adına Allah'ın kullarına ve Rabbin bir nimeti olarak ulaşacaktı. Ancak yola çıkan kardeşlerden ikisi, Kurban Bayramı'nda kurban eti dağıtmak yerine onun yolunda kurban olmayı tercih ettiler. Siz şimdi hemen benim tercih ettiler ifademi eleştireceksiniz. Hani ölümün zaman ve yerini belirlemek bir tercih değildi, nasıl oldu bu diyeceksiniz. Onlar buna uygun bir hayatı yaşayarak tercihi ortaya koymuş oldular. Togo'da ve bu zamanda şehadet şerbeti içerek kurban olmayı tercih etmemiş olsalar da, fi sebilillah yollara düşmeyi tercih ederek ortaya bir irade koymuşlardı. İşte bu irade işleri çözdü. Bir arkadaşımın babası hep camide ölmeyi ister ve bunun için dua edermiş. Bir sabah namazında secdeden bir daha kalkamamış. Siz şimdi bu ölüm şeklini kuru bir tesadüfe bağlayacak mısınız? Ülkemde kurban bayramlarında deri kavgaları olurdu eskiden. Hem de ne kavgalar. Gençler bunu bilemez. Bir kurban bayramı öncesiydi. Adını zikretmeye gerek bulmadığım bir ilimizde bir televizyonda konu üzerine tartışmalar var. Bir yetkili çok hararetli ve iddialı bir şekilde cami ve benzeri yerlerin kurban derisi toplayamayacağını, kurbanı onlar kesse de derisine nasıl da kolluk kuvvetleri aracılığıyla el koyacaklarını haykırırken ölüvermişti. Hem de son cümleleri bu olarak, yani ölüm herkese asıl ameli üzerinde yetişirmiş. Yola çıkan, yoldan çıkıp nefse esir olmamak ve yolda kalabilmek için yolun hakkını verme adına Bismillah diyen Resul Çerezoğlu ve Ercan Ersoy kardeşlerimiz Rablerine kurban olarak kavuştular. Hem de bir kurban bayramında. Onlara Rabbimizden rahmet diliyoruz. Sizi bilmem ama ben kıskanç bir insanım. Nerede böylesi bir mertebe görsem kıskanırım. Dünyanın başka yerlerinden de dua alabilmek herkese nasip olmaz. İki defa musallada tezkiye almak herkese yetişmez. Elbette Togo'da bunlara kucak açan, hayra mihmandarlık yapan İbrahim Çabone kardeşimizi de unutmuyoruz. Ne güzel yaşamışlar ki, ne güzel bir akıbetle ayrıldılar bu dünyadan. Hem de iz bırakarak. Yaralanan ve tedavileriyle beraber dünya imtihanlarına devam edecek olan Mehmet Ali Akpınar ve Mustafa Aydın kardeşlerimize de acil şifalar diliyoruz. Sizin duygu ve düşüncelerinize karışamam ama ben kıskanılacak hayatları kıskanmayı severim. Önümdeki izlere bakmayı ve basmayı tercih ederim. Şehadetiniz kutlu olsun, kurbanın kurbanları. Değerli dinleyenlerimiz, Haşim Akın'ın kaleme aldığı Kurban Bayramı'nda Kurban Olmak başlıklı yazıyı paylaştık. Ve son olarak Merve Safa Likoğlu imzalı Nikah Öncesi Görüşememek başlıklı yazıyı paylaşacağız. Gelin ve damat adayının nikah öncesi görüşmesi mecburidir. Aracıların karar verdiği görücü usulü nikah, iki cihan serveri Efendimizin tavsiyelerine zıttır. Damat adayı doğrudan veya bir aracıyla görüşmek istediği hanımefendiye ulaşabilir. Yaşadığımız coğrafyada pek sık karşılaşılmasa da gelin adayının bu talebi iletmesi yasak değildir. Görüşmeden evvel doğru sözlülük, namaz, tesettür, karşı cinsle iletişimde laubali olmama gibi Müslümanlığın nişanesi şartlar aranır. İnsan zihni çalışma prensibi gereği daha ilk karşılaşmada hızlı kararlar almak ister. Nerelisiniz? Aileniz nerede ikamet ediyor? Kaç kardeşsiniz? Burcunuz nedir? Hangi tür filmleri izlersiniz? Gezmeyi sever misiniz? Hızlı sorularla kaba taslak bir rapor arzular hemen. Halbuki bu sorulara sığdırılabilecek bir canlı değildir insan. İnformel mantık devreye girmelidir onu tanıyabilmek için. Sorularla ilerleyen fakat doğru cevapları önceden belirlenmemiş bir imtihan hayal edin. Hoş geldiniz. İşte nikah öncesi görüşmedesiniz. Nefs terbiyesinde meşhur sözleri bulunan bir alim, doğru eş adayını bulduğumu nasıl anlarım sorusuna, sen doğru musun sorusuyla cevap vermiştir. Demek ki görüşmeden evvel kendimizi daha iyi tanımamız gerekir. Duygu, düşünce ve davranışlarımın seyrini izleyebiliyor muyum? Herhangi biriyle tanıştığımda sağlıklı düşünebiliyor muyum? İnsanların dediklerini, ne demek istedi, neden böyle dedi, ben böyle biri miyim gibi cümleler kurarak sonsuz yoruma tabi tutuyor muyum? uzun süredir bağ kurduğum kişilerin davranışları ile ilgili ne istedi benden, neden böyle yaptı bana veya bana neden böyle davranıyor, derdi ne benimle cümleleriyle kendimi yiyip bitiriyor muyum? Bu cümleleri sık sık kuran kardeşlerimiz için örnek bir iç konuşma şöyle olabilir. Düşüne düşüne cevabı bulamam. Meselenin bütününü tek başıma kavrayamam. Dünyanın merkezine kendimi koymamalıyım. İki kişinin tuttuğu ipi tek başıma kontrol edemem. Sorularımı değiştirmeliyim. Muhatabımı hayal dünyamda kurgulamaktan vazgeçip sağlıklı iletişim tekniklerini öğrenmeliyim. Sağlıklı iletişim kurabilmenin yolu ne tezat ki susabilmekten geçer. İnsan tanımadığı birinin karşısında kendini anlatırken elbette heyecanlanabilir. Hiç huyu olmadığı halde çok konuşmaya, saçmalamaya başlayabilir. Hele hele Müslüman çevrede yetişen, karşı cinste daha evvel samimi konuşmalarda bulunmamış gençler için bu durum hayli normaldir. O halde muhatabımız ilk cümlelerde kurduğu hatalı ifadeleri tasih edene dek, kendini tam manasıyla açıklayana dek sabırla dinlemek elzemdir. Aynı duruşu muhatabımızdan beklemek elbette hakkımızdır. Sağlıklı iletişim kurabilmenin bir diğer yolu doğru sorular sormaktır. Muhatabımız kendini farklı bağlamlar üzerinden anlatır. Bizse onu farklı bağlamlar üzerinden anlarız. Ortada görünen tek şey ise kelimelerdir. Oysa asıl mesele mefhumlar değil, mistaklardır. Hızlıca anladığımız şeylerle karar vermektense, şunu mu kastettiniz, şöyle mi demek istediniz diyerek zihnimizin gönlümüze, nefsimizin ruhumuza marazlar çıkarmasına bir nebze engel olabiliriz. Sağlıklı iletişimin burada yer vereceğimiz son maddesi de iletişime fırsat tanımaktır. Meslekte 17 yılımı doldurduğum şu günlerde Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine 5 şehrinde görev yapmış, onlarca şehirde gençlerle görüşmüş bir ablanız olarak diyebilirim ki, ilk görüşmede hatta fotoğraf görme üzerinden hayır cevabı vermek, zihnimizin ön yargılarımıza teslimiyetinin bir göstergesidir. İlk görüşmede herhangi bir şey hissedemedim hocam diyen kardeşlerime söylediğimi tekrar edeyim size de. Gönül hemen eğilmez. Bir kez daha görüşmeni tavsiye ederim kardeşim. Değerli dinleyenler, Merve Safa Likoğlu'nun kaleme aldığı Nikah Öncesi Görüşememek başlıklı yazıyı paylaştık Genç Dergisi'nin Ağustos 2022 sayısından. Evet, böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.